Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. İranlı karilerden Hacı Kerim Mansuri'nin sesinden Kureyş suresini dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف صدق الله العلي
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Hiç değilse kendilerini Kureyş'i bir araya getirip anlaştırdığı, yaz ve kış yolculuğunda onları güvenliğe kavuşturduğu ya da başkalarıyla ısındırıp yakınlaştırdığı için şu evin Rabbine kulluk etsinler ki O, kendilerini açlıktan kurtarıp doyuran ve onları korkudan güvenliğe kavuşturandır. Şüphesiz Allah doğruyu söyler.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 07:20 ile 08:50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18:50 ile 20:20 ve dünya saatiyle 15:50 ile 17-20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21-20 ile 22-20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.farstudy.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'i 9 Şehriver 1400, Hicri Gamer'i 22 Muharrem 1443 ve Miladi Takvimle 31 Ağustos 2021 Salı. Değerli dinleyiciler, bu sabahki yayınımızda önce az sonra sunacağımız haber bülteni ve günün siyasi yorumların ardından tarihten bir yaprak, Türkiye'den köşe yazarları, İran'ın Filistin meselesine yönelik çözümleri ve Lübnan krizleri ve nedenleri isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımız haber özetleriyle son bulacak. Burası Tahran Radyosu İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi değerli dinleyiciler. Ben Leyla Bendi. Arkadaşım Ahmet Eş sabah haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar.
İran Dışişleri Bakanı Emir Abdullayan, Viyana görüşmelerinin İran halkı için somut bir kazanımı olmalı dedi. Ali Askeri, Amerika'nın Irak ve Afganistan'daki planlarının yenilgiye uğradığını söyledi. Fauci, Amerika'da Aralık ayına kadar koronadan 100 bin kişinin daha ölebileceğini söyledi. Dera'daki terör saldırılarında 4 Suriyeli asker öldü. Amerika'nın Afganistan'daki varlığı 20 yıl sonra tamamen sona erdi. Şimdi haberler.
İranlı kadınlar Tokyo Paralimpik müsabakalarında cirit ve gülle atmada İran kafilesinin 6. ve 7. altın madalyalarını kazandılar. İranlı bayan Haşmiye Mutakiyan dün Tokyo Paralimpik oyunlarında kadınlar cirit atmada İranlı kadınların ilk altın madalyasını kazandı. Bir diğer İranlı bayan Sara Cevan Merdi de Paralimpik'te yeni bir rekor kırarak 10 metre havlu tabanca finalde altın madalya kazandı. Böylece Cevan Merdi Paralimpik oyunlarında 3. altın madalyasını kazandı. Ayrıca geçen sezon Rio'da 2 altın madalya kazandı.
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullayan, 13. hükümetimiz herhangi bir Viyana görüşmesinin İran halkı için somut bir getirisinin olması gerektiğine inanıyor ve hiç kimse zaman kaybı yaklaşımını kabul etmeyecek dedi. Hüseyin Emir Abdullayan dün gece İran Kanal 2 televizyonunda haber programında yaptığı açıklamada, İran İslam Cumhuriyeti Parlamentosu ve hükümeti müzakerelerde İran halkının azami haklarını arıyor. Umuyoruz ki karşı taraflar Viyana'da akıl ve mantık temelinde müzakere eder dedi. Emir Abdullayan, Avrupa Birliği'nin baş müzakerecisi Enrico Mora ile yaptığım görüşmede Amerikalıların ilk hatasının İran halkına karşı tehdit dili kullanılmaması ve İran halkına kibar davranmaları olduğunu söyledim dedi. İran Dışişleri Bakanı tehdit dilinin İran halkı için geçerli olmayacağını, böyle devam etmeleri halinde 13. hükümet için yapıcı da olmayacağını Avrupa Birliği temsilcisine açıkça belirttik ve İran İslam Cumhuriyeti mantık üzerine kurulu herhangi bir müzakereyi memnuniyetle karşılıyor dedi. Emir Abdullayan, müzakerelerin İran milleti için somut bir kazanıma ulaşması gerektiğini belirterek, müzakere diplomasinin araçlarından biridir ve karşı tarafın zaman kaybetmemesini bekliyoruz, zira böyle bir durumu asla kabul etmeyeceğiz dedim.
İran Radyo ve Televizyon Kurulu Başkanı Ali Askeri, Amerika'nın Afganistan'daki yenilgisine işaretle, İran'ın doğu komşusu Afganistan'ın 2001'deki işgalinin Amerika'nın İran'ı korkutmak için bir girişimi olduğunu, ancak Amerika'nın Irak ve Afganistan'daki planlarının başarısız olduğunu ve Afganistan'dan rezil bir şekilde kaçışlarının gerçekte bir yenilgi olduğunu söyledi. Muhabirimizin verdiği habere göre Abdullah Ali Askeri, İran Radyo Televizyon Kurumu'nun Doğu Azerbaycan Eyaleti'nin onlarca projesinin açılış töreninde yaptığı konuşmada, "Düşman bize karşı yumuşak bir savaş yürütüyor. Bu konuda çok uyanık olmalıyız," dedi. Ali Askeri, "Biz güçlü bir barış içindeyiz ama yumuşak savaşın zirvesindeyiz ve biliyoruz ki bugün yumuşak savaş kimliğimizi ve kültürümüzü tehdit ediyor," dedi. İran Radyo Televizyon Kurumu Başkanı, "Herkes yumuşak savaşın zor koşullarını anlar ve bu yönde bilinçli bir adım atar," ümidini dile getirdi. Doğu Azerbaycan'da onlarca projenin açılışının yumuşak savaşa karşı donanmak olarak nitelendiren Ali Askeri, Doğu Azerbaycan merkezi de dahil olmak üzere il başkentlerindeki meslektaşlarım cihatçı ve örnek çabalarla yumuşak savaş alanının ortasında duruyorlar ve ulusal çıkarları koruyorlar, dedi.
İran Narkotikle Mücadele Merkezi Genel Sekreteri, Afganistan'daki uyuşturucu madde üretimindeki artış, bölgedeki Amerikan cinayetleri ve siyasetlerin bir sonucudur, dedi. General İskender Mümin'in yaptığı açıklamada, Amerika, Afganistan'da işlenen diğer büyük cinayetler ve suçlarla birlikte aynı miktarda uyuşturucu üretiminin artışında da suçludur, dedi. General Mümini, endüstriyel narkotiklerin üretiminde de artış meydana geldiğini belirterek, bu tür narkotiklerin üretimi ancak Amerikan eğitimiyle yapılabilecek özel bilim ve teknoloji gerektirir ve Afganistan'ın bunu tek başına yapması ise asla mümkün değildir, dedi. İranlı yetkili ayrıca şöyle dedi: Birleşmiş Milletler'in 2000 yılında yayınladığı istatistiklere göre Afganistan'da uyuşturucu madde üretimi yıllık 200 ton civarındayken son yıllarda 9500 tona ulaştı. Bundan daha büyük cinayet olamaz. Bu durum tamamen Amerika'nın kontrolünde ve inisiyatifinde gerçekleşti, dedim.
İran Gıda ve İlaç Dairesi Genel Müdürü, kara mantar ilacının ilk sevkiyatının İran'a ulaştığını belirtti. Muhabirimizin bildirdiğine göre, Seyit Haydar Muhammed'i kara mantar hastalığının tedavisi için sunulan ilaçların etkisizliği ve sosyal medyada yayınlanan bazı haberler hakkında yaptığı açıklamada şunları kaydetti. Kara mantar hastalığının tedavisi için kasbofangin, virikonazol, fulukonazol gibi ilaçlar önerilir. Ancak bazı hekim meslektaşlarımız herhangi bir mantar hastalığı için amfoterisini sunmaktadır ve biz hekimlerden mantar hastalıklarını tedavi etmek için uygun ilaçlar verilmesini istiyoruz. İran Gıda ve İlaç İdaresi Genel Müdürü, kara mantar tedavisi için kullanılan amfoterisin ve posakonazol gibi ilaçların ithal edilmek üzere olduklarını ama hali hazırda ülke içinde bunların benzerinin İran üretimi ve ithallerinde olduğunu, çünkü amfoterisin ilacının korona hastaları için de kullanıldığını ve bundan dolayı ciddi bir tüketiminin olduğunu söyledi. Kara mantar ilacının ilk sevkiyatın ithalatını duyuran Muhammed'i, bugün kara mantar tedavisine yönelik ilk lipozamol amfoterisin sevkiyatı geldi ve bir sonraki sevkiyatın ithalatı hafta sonuna kadar kademeli olarak yapılacak, dedi. Kara mantar, mukormikoz, çok nadir görülen bir enfeksiyondur. Genellikle toprakta, bitkilerde, gübrede ve çürüyen meyve ve sebzelerde bulunan muror küfrüne benzer maruz kalmaktan kaynaklanıyor. Beyni, sinüsleri ve akciğerleri etkileyen kara mantar, kanser, hastaları veya HIV, AIDS'li kişiler gibi diyabetik veya bağışıklık sistemi ciddi şekilde zayıflamış kişilerde tehlikeli olabilir. Doktorlar salgının şiddetli COVID-19 tedavisinde kullanılan steroidlerden kaynaklandığına inanıyor. Çünkü ilaçlar bağışıklığı azaltıyor ve kandaki şeker seviyelerini yükseltiyor.
İran'da İmam Khomeini İcra Kurumu Enformasyon Merkezi 8 milyon doz Kov-İran bereket aşısının üretildiğini duyurdu. İmam Khomeini İcra Kurumu dün bir rapor yayınlayarak Kov-İran bereket aşısının üretim sayısı bugüne kadar yaklaşık 8 milyon doz oldu ifadesine yer verdi. Raporda bugüne kadar Sağlık Bakanlığı'na teslim edilen aşı sayısının yaklaşık 4 milyon 200 bin doz olduğu, kalan aşıların kalite kontrol sürecinde olduğuna yer verildi. İran Sağlık Bakanlığı'na göre şu ana kadar 2 milyon 37 bin 97 kişiye ilk doz Kov-İran bereket aşısı yapıldı. 549 bin 838 kişiye de ikinci doz bereket aşısı yapıldı.
Amerika'nın en kademli bulaşıcı hastalıklar uzmanı Dr. Anthony Fauci, aşılanan kişilerin sayısı artmayı sürdürürse gelecek yılın başlarında ülkede COVID-19'u kontrol altına alabileceklerini söyledi. Amerikan Bulaşıcı Hastalıklar ve Alerji Enstitüsü Başkanı Dr. Anthony Fauci, Gıda ve İlaç Dairesi'nin Pfizer ve BioNTech aşısına tam onay vererek ruhsatlandırmasının daha fazla insan aşı olmaya teşvik edeceğini ve bu gelişmenin gelecek haftalarda Moderna ve Johnson & Johnson aşılarının da tam onay almasının önünü açtığını kaydetti. NBC televizyondaki Today programında konuşan Fauci, henüz aşı olmayan, aşı olma konusunda isteksizlik sergileyen ya da aşı olma fırsatı elde edemeyen 80 ila 90 milyon insanın aşılanmasını sağlayabilirsek tünelin ucundaki ışığı görebiliriz şeklinde konuştu. Amerika Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Başkanı, Amerika'nın bazı bölgelerinde artan koronavirüs vakaları ve azalan aşı oranlarının Aralık ayına kadar virüsten 100 bin yeni ölüme yol açabileceğini söyledi. Amerika Birleşik Devletleri şu anda hem koronavirüsü bulaşan kişi sayısı hem de virüsün neden olduğu ölüm sayısı açısından dünyanın zirvesinde yer alıyor. Sağlık uzmanları Donald Trump yönetimindeki eski Amerikan yönetiminin kötü performansını ülkedeki kötüleşen krizden sorumlu tuttu. Delta varyantına bağlı olarak yeni vaka sayılarının hızla arttığı Amerika'da günlük ortalama 147.420 vaka kayda geçiyor. Özellikle Texas, Florida ve aşılama oranlarının düşük olduğu diğer güney eyaletlerinde hastaneye kaldırılan hasta sayısı ve can kaybı da artıyor.
Türkiye sağlık yetkilileri okulların yeniden açılması işinde son 2 hafta içinde korona hasta sayısında endişe verici bir artış olduğunu duyurdular. Duvar internet sitesine göre bir Türk sağlık yetkilisi dün yaptığı açıklamada korona hasta sayısının 5 kat arttığını ve neredeyse tüm hastaların Delta'dan muzdarip olduğunu söyledi. Söz konusu yetkili, vaka sayısındaki artış temel nedeninin halkın bazı kesimlerinin aşı olma isteksizliği olduğunu söyledi. Türkiye'de okulların 6 Eylül'de yeniden açılmasıyla hem sınıflarda hem de otobüslerde ve servislerde yoğun bir tıkanıklığa neden olacak ve bu durum ise salgının daha da yayılmasına yol açacak. Türkiye Sağlık Bakanlığı dün gece 255 kişinin hayatını kaybettiğini ve 19.557 kişinin daha koronaya yakalandığını duyurdu.
Abu Dhabi Veliaht Prensi Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün gece ikili işbirliğinin güçlendirilmesiyle ilgili telefonda görüş alışverişinde bulundular. Resmi haber, Birleşik Arap Emirlikleri Haber Ajansı VAM'a göre iki taraf görüşmede ikili ilişkileri ve iki ülkenin ortak çıkarları doğrultusunda ilişkileri güçlendirmenin ve geliştirmenin yollarını ele aldılar. Birleşik Arap Emirlikleri Silahlı Kuvvetleri Başkomutan Yardımcısı Abu Dhabi Veliaht Prensi Muhammed Bin Zayed de Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile uluslararası ve bölgesel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulundu.
Türkiye güvenlik güçleri Gülen grubu ile bağlantılı oldukları iddiasıyla 7 kişiyi daha tutukladı. Anadolu Haber Ajansı'na göre Türkiye güvenlik kaynakları Türkiye'den Yunanistan'a kaçmaya çalışırken tutuklananların idari işlemler için Edirne Jandarma Karakolu'na sevk edildiğini bildirdiler. Temmuz 2016'da Türkiye hükümetine karşı başarısız darbe girişiminden bu yana Türkiye güvenlik güçleri Gülen hareketi ve darbeyle bağlantılı olarak on binlerce kişiyi ve askeri tutukladı ve yargıladı. Fethullah Gülen, Türkiye hükümeti tarafından darbenin baş sorumlusu olmakla itham edilse de Gülen bu suçlamaları reddediyor.
Türkiye ordusunun Suriye topraklarına yönelik yasadışı saldırılarının devamında son bir saldırıda PKK ve YPG'den 7 kişinin öldürüldüğü bildirildi. Anadolu Ajansı'na göre Türkiye Savunma Bakanlığı pazartesi günü yaptığı açıklamada Suriye'nin kuzeyinde Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı olarak adlandırılan yerlerde düzenlenen operasyonda 7 PKK-YPG'linin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Açıklamada Barış Pınarı bölgesinde 6, Fırat Kalkanı bölgesinde 1 olmak üzere saldırı girişiminde bulunan toplam 7 PKK-YPG'li terörist etkisiz hale getirildi ifadesi kullanıldı. Habere göre Türkiye Savunma Bakanlığı, Suriye topraklarının bazı bölgelerine yönelik saldırıların devam ettiğini vurguladı. Ancak Suriye krizinin başlaması ve ülkenin terör örgütleriyle mücadelesinin ardından Türk hükümeti mevcut durumdan yararlanarak Ankara'daki muhalif grupları bastırma bahanesiyle Suriye topraklarında yasa dışı operasyonlar başlattı. Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki askeri saldırısı Suriye halkı ve hükümetiyle uluslararası toplum tarafından kınandı.
Dera bölgesinde Suriye ordusunun kontrol noktalarına yapılan terör saldırılarında 4 asker öldü, 15 asker yaralandı. Suriye'nin resmi haber ajansı Sana'ya göre teröristler dün akşam Dera'nın güneyindeki Suriye ordusu kontrol noktalarına saldırı düzenledi. Teröristler Suriye ordusunun Dera el-Beled bölgesindeki yerleşim alanlarını ve kontrol noktalarını pazar günü de saldırı düzenlemişlerdi. Suriye ordusu güçleri ise dün sabah Güneydoğu'daki Dera vilayetinde silahlı unsurların mevzilerini hedef alan saldırılara karşılık verdi. Teröristler kentin barışçıl bir şekilde çözüme kavuşturulmasını ve bunun sonucunda terörün ortadan kaldırmasını önlemek için son günlerde sivilleri ve Suriye ordusuna yönelik saldırılarını arttırdı.
Suudi savaş uçakları dün gece Yemen'in Ma'arib eyaletinin çeşitli bölgelerini 25 kez bombaladı. El Mesire kanalına göre Suudi savaş uçakları Ma'arib eyaletinde yer alan Servah şehrini 17 kez bombaladı. Ma'arib eyaletinde yer alan Rehbe şehri de 8 kez hedef alındı. Suudi Arabistan ve müttefiklerinin Yemen'de başlattığı savaş şimdiye kadar 16 binden fazla Yemenli sivilin ölümüne, 10 binlercesinin yaralanmasına ve milyonlarca Yemenlinin evinden barkından olmasına yol açtı.
Dağlı Karabağ bölgesindeki kurtarılmış Şuşa şehrinin yeniden inşası için kapsamlı plan Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın huzurunda açıklandı. Azertaş Haber Ajansı'na göre dün Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve eşi Mehriban Aliyeva Şuşa şehrini ziyareti sırasında projeyi açıkladılar. Aliyev, Şuşa'da gerçekleştirilen imar, inşaat ve restore çalışmalarından bahsederek yeniden eski günlerine kavuşacağını ve Şuşalıların yurtlarına geri döneceğini söyledi. Planda ayrıca her mahallenin nüfusu 2020 kişi olan 6 mahallede dahil olmak üzere yaklaşık 47 kilometre karelik Şuşa şehrinde yeni konutların inşası da öngörülüyor.
Amerikan Savunma Bakanlığı Pentagon, Afganistan'da bulunan son Amerikan güçlerinin ülkeden ayrıldığını bildirdi. Amerika 20 yıl önce girdiği Afganistan'dan dün gece son birliklerini tahliye ederek çekildi. Taliban kaynaklı Amerikalıları taşıyan son 5 uçağın Kabil'den ayrıldığını ve tahliyenin bittiğini duyurdu. Bölgede bulunan gazeteciler havalimanı çevresinde bulunan Taliban üyelerinin havaya ateş açarak Amerikalıların ülkeden ayrılmasını kutladığını belirtti.
Ve son haberimiz, İsrailli bir askeri analist Golan Tepelerindeki İsrail kuşatmasının İran tarafından yavaş yavaş sona erdiğini ve İsrail'in bu gerçeği kabul etmekten başka seçeneğini yok gibi göründüğünü kabul etti. Sınırdaki Golan Tepelerine yavaş yavaş ve Golan Tepelerinde füze gibi silahlar konuşlandırılıncaya kadar yerleşiyor dedi. İsrailli emekli bir subay ve askeri analist Ehud Yari, İsrail internet sitesi N12'de bir makalesinde İran, İsrail sınırındaki Golan Tepelerine yavaş yavaş yerleşiyor ve Golan Tepelerinde füze gibi silahlar konuşlandırıncaya kadar İsrail bu gerçeği kabul etmelidir dedi. İsrailli analist makalede şu cümlelere yer verdi. Suriye'nin Golan tepelerinde ve Suriye'nin güneyi ve Ürdün'ün kuzeyindeki Horan bölgesinde Suriye ordusu, Lübnan Hizbullah ve Rus siyasetinin desteğindeki İran'ın himayesindeki güçlerle birlikte Dera şehrini kuşattı. Dera Suriye ordusunun ve silahlı isyancıların son kalelerinden biridir. İsrailli analist, İsrail zor bir durumla karşı karşıya çünkü Suriye ordusuyla savaşmak Rusya'yı rahatsız etmek istemiyor. Rusya ve Suriye ise İran'ın Lübnan'dan Suriye'ye konuşlandırmasını engellemek istemiyor. Bu da Ürdün sınırından Akdeniz'e kadar uzanan bölgenin İran tarafından kontrol edildiği manasına geliyor dedi.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah haber bültenimizi dinlediniz.
Kıymetli dinleyicilerimiz, yayınımıza yorumlarla devam ediyoruz. Bu sabahki ilk yorumumuz İran İslam Cumhuriyeti'nin Irak ve Suriye ile ilişkileri etrafında. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, Irak ve Suriye ziyaretlerini tamamlayarak dün sabah ülkeye döndü. Emir Abdullahyan ziyaretinin ilk aşamasında Vahdet Konferansı'na katılması ve ikili görüşmeler yapmak üzere Bağdat'a gitti. İran Dışişleri Bakanı ziyaretinin ikinci gününde ise Suriye'de bulundu ve Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad ile görüşmeden önce Suriyeli mevkidaşı Faysal Miqdad ve bu ülkenin diğer makamlarının yanı sıra Filistinli mücahitler ve direniş liderleriyle görüştü. Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad ise İran Dışişleri Bakanı ile görüşmesinde İran İslam Cumhuriyeti'nin verdiği desteklerden dolayı teşekkür ederek iki ülkenin ikili ilişkiler alanda işbirlikleri hususunda ve de bölgesel ve uluslararası konulardaki işbirliğiyle açıklamalarda bulundu. Direniş ekseninin Irak ve Suriye'de IŞİD terörizmi karşısındaki zaferi ve buna paralel olarak Siyonist rejim İsrail'in saldırganlıklarına karşılık verilmesi direniş ekseninin askeri boyutlardaki kabiliyetlerini gözler önüne serdi. Ancak ekonomik savaş ile mücadele ve yaptırımlara karşı koyulması zarureti özellikle de İran ve Suriye yönelik baskılar yüzünden iki ülkenin işbirliği yapması ve koordine hareket etmesi bu alanda bir zaruret haline geldi. Özellikle de İran, Suriye ve Irak'ın ekonomik ve güvenlik bilhassa bölgede jeopolitik özelliklerinden ötürü sahip oldukları stratejik önem bu işbirlikleri daha da belirgin hale getirdi. Bu bağlamda İran Dışişleri Bakanı bu hususta Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Miqdad ile görüşmesinde şöyle dedi. İran ve Suriye tacirleri ve özel sektörün işbirliği yapması bu ziyarette ilgi odağına yerleştirmiş konulardan biriydi.
İran ve Suriye hali hazırda düşmanların zalimane yaptırımlarına karşı durmak için ekonomik ve ticari işbirliklerini geliştirme niyetindeler. Ve kesin bir şekilde yan yana hareket ederek ekonomik terörizm ile mücadelede ve halka yardım etme alanında büyük adımlar atmaya kararlılar. Buna ilaveten Suriye ekonomik yenilenmeye gitmiş ve birçok alanda altyapı tesislerine ve inşaat süreçlerine ihtiyaç duymaktadır. Bu da 4 milyar dolarlık değerinde profesyonel ve uzmanlık alanı faaliyetleri anlamına geliyor. Bu yüzden mevcut koşullarda endüstri, enerji, yatırımcılık, ticaret, limanlar alanında işbirliklerin artırılması ve ortak projelerin uygulanmasının hızlandırılması iki ülkeye karşı zalimane yaptırımlara karşı koymak adına büyük bir öneme sahiptir. Bu girişimler parasal ve döviz işlemlerinin yolundaki engelleri kaldırmak anlamında da büyük ve özel bir konuma sahiptir. Suriye Dış Ticaret ve Ekonomi Bakanı Muhammed Samin El-Halil, para transferi hususundaki sorunlar ile ilgili şöyle diyor. Suriye Ticaret Bankası, şirketlerin, iş adamlarının ve ekonomik aktörlerin bu konuda kolayca finansal işlemler yapabilmeleri için iyi ilerleme kaydeden 3 İran Bankası ile görüşmeleri sürüyor. Tahran, bölgedeki her türlü siyasi, güvenlik ve ekonomik düzenlemenin Suriye dahil bölgedeki tüm ülkelerin varlığı ve katılımıyla sağlanacağını vurguluyor. Bu yüzden direniş ekserinin yanı sıra ekonomik yaklaşımların da İran, Irak ve Suriye arasında göz önünde bulundurulması ve bu ülkeleri daha da yakınlaştıracak ortak sorunlara karşı onları güçlendirecektir. Dolayısıyla İran 13. hükümetinin kamu diplomasisinin en iyi başlangıcı savunma işbirliğinin yanı sıra ekonomik yakınlaşma kapılarını aralamasıdır. İran Dışişleri Bakanı'nın Irak ve Suriye ziyareti ve Bağdat ve Şam görüşmelerinin önemi bu bağlamda değerlendirilebilir.
Değerli dinleyicilerimiz, bu sabahki ikinci ve son yorumumuz Uluslararası Eko Turizm Festivali'nin Tacikistan'da başlaması etrafında. Turizm endüstrisi neredeyse yeni bir endüstri olarak bölge ve dünya ülkelerinde görülmektedir. Turizm, koronavirüs pandemisinden ötürü küresel anlamda büyük darbe ve zarar gören endüstrilerden biridir. Buna rağmen bazı ülkeler doğru siyasetler ve ilkeli politikaları ile yabancı turistlere kapılarını açtı ve bu aşamada bu kez de turizm endüstrisi alandaki kapasitelerini geliştirmeye çalıştılar. Burada şu değerlendirme yapmak mümkün. Birçok dünya ülkesi, özellikle de doğal kaynaklardan yararlanamayan ülkeler, turizm endüstrisine ekonomilerini yeniden ayağa kaldırmak doğrusunda güvenilir bir endüstri olarak bakıyorlar. Bu arada Ekonomik İşbirliği Örgütü ECO üyesi ülkeleri de turizm endüstrisinin avantajlarını göz önüne bulundurarak son 10 yılı aşkın süre içerisinde bu endüstri alanına özel bir ilgi göstermişlerdir. Son 10 yıl içerisinde ülkeler ekonomik yapılarını güçlendirmek için onlarca oturum ve konferans ve etkinlik düzenlemişlerdir. Bu bağlamda Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'nın turizm başkenti Duşanbe Festivali ve Tacikistan Tarım Turizmi Endüstrisini Geliştirme Uluslararası Konferansı 29 Ağustos Pazar günü Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'de başladı. Tacikistan Cumhurbaşkanlığı'na göre Turizmi Geliştirme Komitesi bu hususta şöyle bir açıklama yaptı. Bu festivaller ve konferansların düzenlenmesi Duşanbe'nin 2020-2021 yılında Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'nın kültürel başkenti olarak gündeme alınması bağlamında düzenleniyor.
Tacikistan turizm endüstrisinin imkanlarının tanıtılması, yabancı turistlerin cezbedilmesi ve Orta Asya'nın bu ülkesinde turizm endüstrisinin geliştirilmesi ve büyütülmesi bu tür etkinliklerin düzenlenmesinin hedefleri arasında yer alıyor. Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Eko Sağlık Turizmi Fuarları ve Konferanslarının düzenlenmesi ise İran İslam Cumhuriyeti Ticaret Sanayi Madencilik ve Tarım Odası'na devredilmiştir. Ülkeler arasındaki ilişkilerden azami şekilde yararlanılması için de belli başlı planlar gündeme getirilmiştir. 2018 aralığında Eko Planlama Konseyi 29. oturumunda bu teşkilata üye ülkeler arasında turizm başkenti seçilmesi hususu İran tarafından gündeme getirildi. Hazırlanan raporlar ve seçilmiş mekanizmasının da açıklanması ile bu konu Ekoturizm Bakanlarının Tacikistan'ın Hocvant şehrindeki 2019 oturumunda ele alındı ve üye ülkelerin turizm bakanlarının da onayını aldı. Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'nin ardından İran'ın kuzeyindeki Sari ve kuzeybatısındaki Erdebil kentlerinin ekoturizm başkentleri olarak seçilmeleri kararlaştırılmıştır. Bu hususta İran Turizm Bakanlığı eski yetkililerinden Muhammed İbrahim Laricani şöyle bir değerlendirmede bulunmakta. Sari ve Erdebil kentleri 2022-2023 yıllarında Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Eko'nun turizm başkentleri olarak seçilmişlerdir. Bu doğrultuda İran İslam Cumhuriyeti Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 7. oturumu ve Turizm Bakanları'nın 5. oturumunun da ev sahibidir. Ekonomik İşbirliği Teşkilatı üye ülkeleri siyasi ve coğrafi ortak sınırların yanı sıra kültürel ortaklıklara da sahiptir. İşte bu ortakların toplamı bölgenin tarihi ve kültürünü de oluşturmuştur ve dünyanın en eski yaşam alanlarından birini meydana getirmiştir. Bu yüzden Ekonomik İşbirliği Teşkilatı üye ülkelerinin kültürel ve turizm alanında ekonomik hedeflere paralel olarak işbirliği yapması ve bu işbirlikleri geliştirmesi büyük bir öneme sahiptir. Tahran Radyosu'ndan günün siyasi yorumlarını dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak.
Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 9 Şehriver 1400, Hicri Kameri 22 Muharrem 1443 ve 31 Ağustos 2021 Salı. ...24 yıl önce bugün Hicri Şemsi 9 Şehriver 1376'da İranlı geleneksel mimari alanındaki araştırmacı ve yazar Muhammed Kerim Pirniya vefat etti. Hicri Şemsi 1299'da İran'ın ortasındaki Yezd kentinde dünyaya gelen Pirniya, Arapça ve İbranice yanı sıra Pehlevi dili ve Çivi hattına vakıftı. Eski İran geleneksel mimari babası lakabını alan Muhammed Kerim Pirniya uzun süre İran'daki birçok üniversitede öğretim görevlisiydi. Bu ünlü mimarın kaleme aldığı eserler arasında İran İslami mimarisiyle tanışma, mimaride geometri ve İran mimarisi yöntemleri gibi eserlere değinebiliriz. Yıl önce bugün Hicri Şemsi 9 Şehriver 1380'de önde gelen alim Ayetullah İsmail Salihi Mazenderani vefat etti. Hicri Şemsi 1312'de İran'ın kuzeyinde dünyaya gelen bu önde gelen alim Tahran, Kum ve Meşhed kentlerinde dini dersler okudu ve zirveye ulaştı. Şah rejimine karşı başlatılan mücadele sürecine aktif bir şekilde katılan Mazenderani, İslam İnkılabı'nın zaferinden sonra önemli görevler üstlendi. ...983 yıl önce bugün Hicri Kameri 22 Muharrem 460'ta İslam dünyasının önde gelen muhaddis ve alimleri ve fakirlerinden Şeyhul Taife lakaplı Şeyh Muhammed bin Hasan Tusi vefat etti. Hicri Kameri 385'te İran'ın kuzeydoğusundaki Tus'ta dünyaya gelen Tusi ilk eğitimini tamamladıktan sonra Irak'a gitti ve burada o dönemin önde gelen alimleri olan Şeyh Mufid ve Murtaza Alemül Huda gibi alimlerden dersler aldı ve ardından bilimde yüksek seviyeler ulaştı ve kendi dalında ders vermeye başladı. Şeyh Tusi Kur'an-ı Kerim tefsiri, fıkıh, fıkıh usulü ve hadis alanlarında birçok telifleri vardı. ...43 yıl önce bugün 31 Ağustos 1978'de İmam Musa Sadr Libya'ya yaptığı ziyareti sırasında belli olmayan bir nedenden ötürü kayboldu. 1928 yılında İran'ın kutsal Kum kentinde dünyaya gelen İmam Musa Sadr eğitimini tamamladıktan sonra Lübnan'a gitti ve bu ülke Müslümanlarının kötü sosyal, siyasi ve ekonomik şartlarda bulunduğu bir sırada onların durumlarının iyileştirilmesi amacıyla köklü girişimlere başvurdu ve onun söz konusu girişimleri sayesinde Lübnan Şiileri Yüksek Meclisi olarak bilinen Şii kesimleriyle ilgili işlerin görüldüğü teşkilatın kurulmasına dair önerge Lübnan Meclisi'nde onaylandı ve neticede İmam Musa Sadr Meclis Başkanı olarak seçildi. İmam Musa Sadr Filistinlilerin Siyonist İsrail rejimine karşı mücadelelerini yoğun bir şekilde destekledi ve El Mahrumin Hareketi ise Lübnanlı Müslümanların haklarının korunması yönünde kuruldu. Bugüne kadar İmam Musa Sadr'ın akıbeti konusunda yoğun çalışmalar yapılmıştır ancak hiçbir sonuca ulaşılmamıştır. ...64 yıl önce bugün 31 Ağustos 1957 tarihinde Asya kıtasının doğusunda bulunan Malezya, İngiltere'den bağımsızlığını elde etti. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basında öne çıkan haber başlıkları, ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk Köşe Yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Star.
Milli Muharip uçak için kritik açıklama.
Cumhuriyet.
Yüz yüze eğitimin başlayacak olması kiralarda artışa neden oldu.
Yeni Asya.
Konut krizi aileyi vuracak.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Mehmet Kara 29 Ağustos tarihli Yeni Asya gazetesinde Memur Zam'dan Memnun mu başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. 2 Ağustos'ta başlayan ve 3 hafta boyunca devam eden 6. dönem toplu sözleşmede Memur Sen ve Kamu İşveren Heyeti arasında gerçekleştirilen görüşmelerin sonucunda imzalar atıldı. Görüşmeler başlamadan önce Memur Sen ve Kamu Sen beraber hareket ederek ortak tekliflerini açıklamıştı. İmzadan sonra Memur Sen memnuniyetini ifade ederken, Kamusen'in 2012 yılından beri toplu sözleşme görüşmelerinde yaşananları başarısızlık ve hayal kırıklığı olarak değerlendirilmesi ve önümüzdeki 2 yılı kapsayan sözleşmenin imzalanması kabul etmediklerini açıklaması da dikkat çekici diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Başta Memur Sen ile ortak hareket eden Kamusen Genel Başkanı Önder Kahveci'nin enflasyonu kadar zam sıfır zam demektir sözü aslında durumu özetlemesi açısından önemliydi. Bu iki konfederasyonun dışında kalan konfederasyonlarında imzalanan sözleşmeyi büyük başarı gibi gösteren Memur Sen'e sert tepki göstermesi bunun başarı değil hezimet olarak görmeleri ilk defa oluyor. Geçtiğimiz hafta Memur Sen Ankara Tan Doğan Meydanı'nda yaptığı mitingde Genel Başkan Ali Yalçın teklifin sadece yüzdelik artışlar ile sınırlı olmaması gerektiğini söylerken yüzdelik artışın yanında geçmiş yılların kayıplarının giderilmesi için 600 liralık seyyanen zam ile gelecek yıllara ait %6 refah payı istiyoruz demişti. Yüzdelik artış yapıldı ama ne refah payı ne de seyyanen zam gündemi geldi. Mitingde bütçeden hakkımızı, refahtan payımızı istiyoruz denilmişti. İmzadan sonra görüldü ki memur bütçeden ne hakkını alabildi ne de refahtan payını. Yüzdelik artışa bakıldığında ise şu durum ortaya çıktı. Memur Sen ve Kamu Sen 2022 için %21 artı 600 lira, seyyanen zam artı %3 refah payı, 2023 için %17 artı %3 refah payı artışını defalarca dillendirmişti. En son olarak da Tan Doğan Meydanı'nı dolduran binlerce kişiyi adeta haykırmıştı. İmzalanan sözleşmede ilk yıl için %12, ikinci yıl için %14 oranındaki zam artışı yapılmakla kaldı. Dikkat çeken bir durumda konfederasyonların istediği seyyanen zamdan bütün memur ve memur emeklisi yararlanacakken 135 lira olan toplu sözleşme ikramiyesinin 400 liraya çıkarılmış olmasından sadece sendikalı olan memurların yararlanabilecek olması. Sendikalı olmayan memurlar ile üyesi olduğu sendikanın örgütlenmesi %1'in altında olan sendikalı memurların da yararlanamayacak olması. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin'in bakanlığın verdiği izinle kurulan sendikaları merdiven altı olarak nitelemesini de tepki çeken başka bir konu oldu. Sendikalar %1 örgütlenme şartının 375 sayılı kanun hükmünde kararnamenin ek 4. maddesine aykırı buluyor. %1 örgütlenme şartı altında kalan sendikalar bu durumu antidemokratik bir madde üzerinde anlaşmaya varılmasını esefle karşılıyoruz diye tepki göstermesini de not etmek gerekiyor.
Veysel Ulusoy 29 Ağustos tarihli Cumhuriyet gazetesinde "Konut krizi kapıda" başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. "Ekonomik krizleri nasıl gözlemleriz?" sorusunun yanıtı akla hemen döviz şokunu, yani bir çeşit devalüasyonu getirir. Doğrudan cebimize üretim maliyetlerini etki etmesi ve sonucunda da enflasyon gerçeğini daha yukarılara taşıması bakımından doğru bir yaklaşım olarak yorumlanabilir bu. Özellikle dış ticaretimizin %90'ının ara ve sermaye malı olması, diğer bir ifadeyle üretimin ithalata bu derece yüksek seviyeli bağlantısı bu görüşü destekler nitelikte diyen yazar, yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Son dönemde döviz, faiz ve enflasyon tartışmasına bir de konut, daha geniş anlamıyla gayrimenkul piyasasında garip fiyat oluşumları eklendi. Ortalama gelire sahip bir vatandaşın veya ailenin artık bir konut, hatta bir araba alması hayalin de ötesine geçti. Konut fiyatlarındaki fırlama öyle böyle seviyede değil. Onca faiz desteğine bankalara yapılan sözde yönlendirme sonucu açılan kredi hacmindeki artışa rağmen konut arz ve talebinde anlaşılmaz bir dengesizlik oldu. Neredeyse arsa fiyatlarında son bir yılda %100, konutta da bir o kadar fiyat artışları yaşandı. Bunun nedenini ülkemize akın eden mülteci, sığınmacı veya yabancı misafir dediğimiz nüfusa ilişkilendirmek ne kadar doğru olur bilinmez, ama fiyat oluşumunda beklentilerle beraber önemli bir faktör olduğu yadsınamaz bir gerçek. Doğal olarak bir ülkenin demografik yapısındaki ani değişim bir tür gayrimenkul şoku yaratabilir. Bu kapsamda hükümet toplam sayıda oldukça cimri davransa da Türkiye'yi son 5-10 yıllık bir süreçte nüfusumuzun %10'undan fazla bir nüfus akını ve onunla gelen hızlı doğum oranının insanca yaşanabilen konut talebinde ve fiyatında yarattığı artış gerçeğini bir kenara yazmak gerekir. Sadece bu değil muhakkak. İnşaat maliyetlerindeki artış, orta gelire hitap eden konut üretiminin talebi karşılayamaması gibi klasik nedenler yanında gelelim en önemlisine. Gelirsizlik. İstatistiki verilerle boğmadan anlatmak gerekirse, istihdamda olanların maaşlarının asgari ücrete yakınsandığı, yine ortalama olarak ailede bir kişinin sadece ev kirasına çalıştığı ekonomimizde konut kira ve fiyatlarındaki artışın refah seviyesini ne ölçüde azalttığını vurgulamaya gerek olmadığını düşünüyorum.
Esfender Korkmaz 29 Ağustos tarihli Yeni Çağ gazetesinde "Gelir ve Servet Transferi" başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Siyasi iktidar her vesileyle "onlar ve bizler" şeklinde dünyada ve tarihte çok örneği olmayan ayrım yapıyor. Söz gelimi AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, biz yaparız onlar konuşur diye söylüyor. Bu anlayış yeni değil. Dahası bütün politikalar bu ayrım üstüne oluşturuldu. FETÖ içinde ne istediniz vermedik demişti. Kamu özel işbirliği yoluyla yapılan yatırımlar gelecek yılların bütçelerine ipotek koymak ve gelecek gelirleri müteahhitlere tahsis etmek demektir diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Özal döneminde yapılan bazı yatırımlar yap, işlet, devret modeliyle yapılmıştı. Söz gelimi Göcek Tüneli'nde devlet kefil olmadı. Müteahhit sermaye buldu, ortak buldu, yaptı. Geçiş parasını alıyor. Süre sonunda bu yatırım devlete kalacak. Geçiş parası bütçeye girecek. Bugünkü siyasi iktidarın kamu özel işbirliği icadında ise karı özel sektöre zararı devlete olacak şekilde yapılmaktadır. Veri tabanı yalnızca uygulama sözleşmesi imzalanmış projeleri kapsamaktadır. Sözleşme değeri kamuya ödenecek işletme hakkı devri bedeli ile yatırım tutarının toplamından oluşmaktadır. Eğer 80,5 milyar dolarlık yatırımı devlet yapsaydı %2 faiz farkı %15 müteahhit karı eksik olacaktı ve 80,5 milyar dolarlık yatırım 13,7 milyar dolar daha düşük 66,8 milyar dolara çıkmış olacaktı. Bu yatırımların geliri bütçeye girecekti ve devlet bu gelirlerle bu yatırımların borcunu ödeyecekti. Oysa ki şimdi talep garantisi nedeniyle bundan sonraki devlet bütçeleri de ipotek altına girmiştir. Bundan sonra devlet bütçe ile gerekli hizmetleri, yatırımları yapamaz. Talep garantisinin hangi fizibilite hesabına göre verildiği, halka ne kadar daha yük getireceği belirsizdir. Söz gelimi Kütahya, Afyon, Uşak illerine hizmet vermek üzere yapılan Zafer Havalimanı için 2020 yolcu garantisi 1 milyon 279 bin iken fiili yolcu sayısı 7 bin kişi oldu. Bu garanti nedeniyle yapan firmaya 6 milyon 738 bin avro ödendi. Bu ödeme 2044 yılına kadar devam edecektir. Ayrıca sözleşme değerinin nasıl hesaplandığı ve hedefin ne olduğunu da kamuoyu bilmiyor. Dahası kamu özel işbirliği sözleşmeleri meclis ve Sayıştay denetimi dışındadır. Bütçeden talep garantisi olunca bütçeyi finanse eden halkın da bilgi sahibi olması gerekir. Oysa ki hükümet renkli grafiklerle yalnızca ansiklopedik bilgiler vermektedir. Kamu sektörü kaynak yetmezliğini bahane ederek özel sektöre yatırım yaptırıyor fakat aynı zamanda özel sektörün dış borçlarına kefil oluyor. O zaman eğer kaynak yoktuysa kendisi neden dış kredi almadı? Zira dış kredilerde devlet daha ucuz faizle kredi bulabiliyor. Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte, sadece mobile data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Şimdilik hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran'ın Filistin meselesine yönelik çözüm.
Değerli dinleyiciler, İran'ın Filistin meselesine yönelik çözümü isimli dizi sohbetimizin 8. bölümüyle beraberiz.
Bu sohbetimizde İran'ın dirilişe paralel olarak Filistin'de referandumun düzenlenmesi önerisinin uzlaşmacı ülkeler tarafından neden ilgisizlikle karşılandığı nedenlerini ele alacağız.
Filistin ülküsünün gerçekleşmesi yolundaki engellerden biri uzlaşmacı Arap ülkelerinin Amerika ve Siyonist rejim İsrail ile aynı istikamette hareket etmesidir. Uzlaşmacı Arap hareketi Filistin'de ulusal referandum planının İsrail'in yok oluşuna yol açacağını bilerek ve bu planın Filistinliler ve Filistin İslami direnişinin zaferine yol açacağından haberdar olarak bu planı önlemek istiyorlar.
Uzlaşmacı gerici Arap ülkelerinin liderleri gerçekte sosyal tabana sahip olmadıkları için ve kukla ve suni yönetimler oldukları için zaten Filistin halkının haklarını koruma ve kazandırma niyetinde değiller. Sırf uşaklığını yaptıkları Amerika ve Siyonist rejim çıkarlarının koruması niyetindediler. İşte Amerika çıkarları da Siyonist rejimi en önemli stratejik ortak olarak değerlendirmektedir.
Uzlaşmacı Arap hareketi son yıllarda görünüşte bile Filistin halkın haklarını korumaktan ve en azından medya ve propaganda boyutunda da Filistin'i savunmaktan vazgeçmiştir. Siyonist rejim İsrail ile ilişkileri normalleştirme, aleni bir şekilde reklamı yapılmaya başlanmış ve Arap devletlerin ilişkileri normalleştirmek için öne sürdüğü ön koşullar bile göz ardı edilmiştir. Birleşik Arap Emirlikleri'nin Siyonist rejim İsrail ile ilişkileri Abraham Anlaşması çerçevesinde normalleşmesi, uzlaşmacı gerici Arap hareketlerin mazlum Filistin halkının haklarına hiçbir şekilde inanmadığını göstermiştir.
Daha önce özellikle de 2002 Beyrut zirvesinde uzlaşmacı akın korsan İsrail rejiminin 1967 öncesi sınırlara dönmesi halinde İsrail ile ilişkileri normalleştirmeye hazır olduğunu iddia etse de diriliş ekserinin 33 günlük ve 22 günlük savaşlardaki aralıksız zaferlerinin de ardından uzlaşmacı akımda diriliş cephesinin üstün konuma geldiğini görünce geleneksel ve suni mülahazakarlıklarından vazgeçip İsrail ile ilişkileri açık bir şekilde koşulsuz şartsız normalleştirmeye başladılar.
Bu uzlaşmacı akım Amerika'nın bölgeyi bıraktığını düşünerek bölgedeki Amerikan düzeninin İsrail ekseninde oluşturulmaya çalışıldığını zannediyor. Bu bağlamda Amerikan ortağı gerici Arap ülkeleri bu yeni düzende önemli bir konumda yer almak istiyorlar. Bu bağlamda İsrail ile ilişkilerini normalleştirmek de bu doğrultuda değerlendirilmelidir.
Uzlaşmacı Arap ülkelerinin İran İslam Cumhuriyeti'nin Filistin'de ulusal referandum planına karşı kayıtsızlığının asıl nedeni uzlaşmacı yönetimlerin sosyal tabana sahip olmamasıdır. Aslında konunun asıl astarı 2011 olaylarına dayanmaktadır. O yıllarda diktatör ve despot hükümetlere karşı itirazlar başlamıştı. Sosyal adaletin olmayışı gerici Arap rejimlerinin güvenlikleri hususunda kaygılanmalarına yol açmıştı. İç isyanlar ve ayaklanmalar belirgin bir konu haline gelmiş ve iç krizler de çıkmıştı. Bu arada işgalci Siyonist rejim iç güvenlik örgütü İsrail'in güvenlik askeri teşkilatı olarak gizli olarak bu gerici Arap ülkelerine girmiş ve bilgi tabanlı şirketler çerçevesinde isyanları ve ayaklanmaları bastırmak ve kontrol etmek görevini üstlenmişti. Bu yüzden kimi Arap rejimleri İsrail'in bu istihbari ve askeri desteklerinden yararlanmak ve sonuçta kendi temelsiz hakimiyetlerini sürdürmek için Filistin meselesini marjinalleştirmeyi başladılar.
Gerici Arap ülkelerinin ve genel olarak uzlaşmacı hareketin İran'ın Filistin'de ulusal referandum planına kayıtsızlığının bir başka nedeni de gerici Arap diktatörlerinin Kudüs ülküsü, İslami değerler ve Filistin halkına hiç önem vermemesidir. Filistin İslami Derinüş Hareketi Hamas Hareketi'nin İran'daki temsilcisi Halid Kaddumi, Arap yöneticiler için hükümet ve güvenlik dışında hiç kimsenin ve hiçbir şeyin değerli olmadığına inanıyor ve şöyle diyor. Bu nedenle Filistinli grupları baskı altına alacakları bile mümkün. Onlar için Filistin halkı değersizdir. Ancak İran'ın planı ve işgal altındaki Filistin'deki önerisi Arap dünyasına model oluşturacaktır. Uzlaşma yapan ülkelerin halkı da tüm seçimler peşinden gidip otoriter monarşiden kurtulmak isteyecektir. Bu durum Arap yöneticilerinin güvenliğini ciddi şekilde tehdit eden bir şeydir.
Filistin uzlaşma süreci, Siyonist rejimin güvenlik maliyetlerini azaltmak amacıyla Filistin'de Oslo anlaşmaları kapsamında bir polis devleti yaratan bir süreçtir. Bu akım temelde direnişe karşıdır ve direnişin Batı Şeria'daki faaliyetlerini ve genişlemelerini engellemek istiyor. Bu akım Filistin toplumunda asgari bir tabana sahiptir. Bu nedenle İsrail'in siyasi bir varlık olarak ortadan kaldırılması ile sonuçlanan ve Filistin halkına Filistin coğrafyası üzerinde devleti belirleme hakkı veren referandum önerisi Filistin siyasi sahnesinden böyle bir hain hareketin silinmesinin ön aşamasıdır. Dolayısıyla bu iki nedenden dolayı Filistin'deki ulusal referandum planı bu akım tarafından hoş karşılanmamıştır. Tabii ki bu arada Suudi Arabistan'ın Filistin direnişinin gücünü etkisizleştirmedeki olumsuz rolü de göze çarpıyor. Zaten Suudi Arabistan merkezli direnişe karşı çıkan Arap ülkelerinin İsrail tarafında olduğunu ve bu nedenle İran planına karşı oldukları biliniyor.
Emperyalizm sisteminin ve Arap uzlaşmasının İslami görüşü ve direnişi yıkmaya yönelik sürekli çabaları, ülkeler ve direniş ülkeleri arasındaki bölünme ve ihtilafların yaratılması ve de direnişin ilkelerini çarpıtma gibi iki ana araca dayandırılmıştır. Halkın direnişe görüşünü, bakış açısını ve yaklaşımını değiştirmeye, direnişin planlarını susturmaya yönelik çabalar devam etmektedir. Batılıların şimdiye kadar yaptıkları ve yapmaya devam edecekleri şey hep bu olmuştur. İran İslam Cumhuriyeti'nin planına yönelik uzlaşmacı tarafların desteğinin az olması aslında Batı'daki emperyalist yapının dayattığı siyasi ihtilaflardan da kaynaklanmaktadır.
İran ile Arap uzlaşması arasındaki temel çatışmalar bazı Arap ülkelerinin Filistin için ulusal bir referandum planı hakkında sessiz kalmalarının nedenidir. İşgalci düşman ve destekçilerinin pratikte peşinden koştuğu şey bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasını engellemektir. Arap yöneticilerinin Filistin'deki referandum planına sessiz kalmalarının nedenlerinden biri de bu planın Filistin'de birleşik bir hükümet kurulmasına yol açmasıdır. Zaten Arap ülkelerindeki uzlaşma hareketi hiç de böyle bir şeyin peşinden koşmamaktadır. Aslında Arap yöneticiler hem Siyonistleri hem emperyalizmi memnun etmek hem de Filistinlilere istediklerinin sadece küçük bir kısmına ulaştırmak istiyorlar. Bu nedenle Filistin'de ulusal bir referanduma, yani demokratik plana pratikte karşı çıkıyorlar.
Aslında Arap uzlaşmasının sevilmeyen diktatör rejimlerinin batı ekseniyle olan ayrılmaz bağlantısı, kendilerini batılı yaklaşımlar ve söylemler şeklinde tanımlamalarına neden olmuştur. Öyle ki bu söylemler İslam karşıtı ve Filistin karşıtı olsa bile Arap yöneticiler hükümetlerinin bağımlılığı nedeniyle onları reddetmezler.
Değerli dinleyiciler, İran'ın Filistin meselesine yönelik çözüm isimli dizi sohbetimizin 8. bölümünün sonuna geldik.
Sizden ayrılmadan önce bizleri parstoday.com'dan takip edebileceğinizi ve görüş ve isteklerinizi de turkish@ws.irib.ir'ye gönderebileceğinizi hatırlatmak isteriz.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Lübnan krizleri ve nedenleri.
Küçük bir Orta Doğu ülkesi olan Lübnan son yıllarda peş peşe gelen krizler ile karşı karşıya kalmıştır.
Bugünkü sohbetimizde bu ülkedeki krizlere değinmenin yanı sıra bu krizlerin nedenlerini ele almaya çalışacağız.
Lübnan, 10.500 kilometrekareden daha az bir yüz ölçüme ve yaklaşık 6 milyon 800 bin nüfusa sahiptir. Lübnan, Bahreyn ve Katar gibi ülkelerden daha büyük ve daha kalabalık nüfuslu olmasına rağmen, Batı Asya bölgesindeki en küçük ve en az nüfuslu ülkelerden biridir. Küçük bir ülke olan Lübnan, ancak yıllardır birbirini takip eden krizlerle, özellikle geçen yıl keskin bir şekilde tırmanan krizlerle karşı karşıya kaldı. Bu durum hükümet yöneticilerine ve siyasi gruplarına karşı tekrarlanan geniş çaplı halk protestolarına sahne olmuştur.
Lübnan krizi genel olarak 3 kategoriye ayrılabilir. Ekonomik, politik ve güvenlik krizleri. Ekonomik olarak ülke şu anda ulusal para biriminde keskin bir devalüasyon, artan enflasyon, borç krizi yaşıyor. Kötüleşen ekonomik koşulların yanı sıra Lübnan, benzin ve elektrik de dahil olmak üzere bir enerji kriziyle karşı karşıya kaldı. 2 yıl önce her bir Amerikan dolarının Lübnan lirası karşılığı 1500 lira iken son zamanlarda 25 bin liranın üzerine çıktı.
Ulusal para biriminin devalüasyona ve değer kaybetmesiyle Lübnan'daki mal ve hizmet fiyatları son aylarda fırladı ve resmi istatistiklere göre ülkedeki gıda fiyatları 2020'den bu yana 4 katına çıktı. Dünya Bankası'na göre ülkenin borcu dünyanın en büyük borçlarından biri olan gayri safi yurt içi hasılasının %150'sinden fazlasına yükseldi.
Bu durum ülke nüfusunun yarısından fazlasının şu anda yoksulluk sınırının altında yaşadığı anlamına geliyor. Birleşmiş Milletler Teşkilatı, ülkede yaşayan Suriyeli mültecilerin %100'ünün de dahil olmak üzere Lübnanlı hanelerin 1/4'ünden fazlasının gıda ve gıda alacak paraya sahip olmadığı konusunda uyardı. Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu UNICEF tarafından yakın zamanda yapılan bir araştırmaya göre Lübnanlı çocuklar şu anda modern dünya tarihindeki en kötü ekonomik gerilimi yaşıyorlar. Ülkedeki çocukların yaklaşık 1/3'ü ya geceleri aç yatıyor ya da 3 öğün yemek yiyemiyor. her 10 Lübnanlı çocuktan biri ailelerin ihtiyaç duydukları gıdayı alabilmeleri için işe gönderiliyor. Dünya Bankası, Lübnan krizini 19. yüzyıldan bu yana dünyanın en kötü ekonomik krizlerinden biri olarak nitelendirdi.
Lübnan'daki akaryakıt krizi toplumsal krizlere yol açmıştır. Lübnan'da yakıt sınırlıdır. Hatta yakıt kıt hale geldikçe ülkenin Merkez Bankası Başkanı Riyad Salame, yakıt fiyatlarında keskin bir artışa ve daha fazla kıtlığa yol açan yakıt sübvansiyonlarını kaldırma kararını açıkladı. Yakıt arzındaki azalma ise Lübnan'da yaygın elektrik kesintilerine ve uzun kuyruklara yol açtı. Ancak kriz sadece yakıtla sınırlı değil ve bu ülkede ekmek bile bulmak zor. Birçok fırın kapanmak zorunda kaldı ve birçok hastanenin başı ciddi dertlere girdi. Bu durum halk protestolarına yol açmıştır. Protestocular yetkililerin eylemsizliğine öfkeli ve ülkede birçok yolu trafiğe kapatmış durumdadır.
Siyasi olarak yeni kabinenin kurulmasındaki çıkmazın üstünden bir yıldan fazla zaman geçti. Hasan Niyam 4 Ağustos'ta Beyrut Limanı'nda meydana gelen patlamanın ardından geçen Ağustos ayında Lübnan Başbakanı olarak istifa etti ve o zamandan bu yana 3 başbakan göreve geldi. Mustafa Edip bir ay sonra, Saad El Hariri ise 9 ay sonra istifa etti ve Necip Mikati yaklaşık bir ay önce atandı. Ancak hala bir hükümet kurulamadı. Kabinenin kurulması sürecindeki kriz Lübnan'ı fiilen güçlü bir hükümetten ve karar verme yetkisinden yoksun bıraktı. Şimdi de hükümet ülke işlerine ilerletme gücüne sınırlı yetkililerle sahip ve daha çok yürütme işlerine odaklanmaktadır.
Güvenlik açısından Lübnan son yıllarda sık sık yapılan popüler gösterilere ek olarak patlamalar yaşandı. 4 Ağustos'ta Beyrut limanında meydana gelen patlamada yaklaşık 200 kişi öldü, 6.000'den fazla kişi yaralandı ve ülke ekonomisine ciddi bir darbe vurdu. Patlamanın birinci yıl dönümünde Lübnan'ın kuzeyindeki Akkar bölgesine bağlı Talil kasabasında 15 Ağustos 2021 sabahı bir akaryakıt tankeri patladı.
Olayın meydana geldiği El Talil Belediye Başkanı patlamanın vatandaşların benzin almaya koşması ve bir kişinin çakmak yakması sonucu meydana geldiğini ve tanker araçta patlamaya neden olduğunu söyledi. Patlamada 28 kişi öldü, 70 kişi de yaralandı. Patlama ülkenin yakıt kriziyle karşı karşıya olduğu Kuzey Lübnan'da meydana geldi. Krizlerin sıraya girmesine ilişkin çeşitli nedenlerden söz edilebilir. Bunlardan en önemlilerinden bazılarına sohbetimizin devamında değinmeye çalışacağız.
Bunun ilk nedeni siyasi istikrarsızlık ve hükümetlerin kısa ömürlü olmasıydı. Hasan Diab, Lübnan'ın bağımsızlığını kazandı. 1943'ten bu yana 54. Lübnan Başbakanı'dır. 1992'den bu yana 5 başbakan istifa etti. Ömer Kerame, 1992'de Lübnan Başbakanı olarak istifa etti ve yerine Refik El Hariri getirildi. Ömer Kerame 2005 yılında ikinci kez başbakanlıktan istifa etti. Necip Mikati ise 2013'te Lübnan Başbakanı olarak ve 2019'da Saad el-Hariri başbakanlıktan istifa etti ve Hasan Diab 28 yıllık süre içerisinde istifa eden 5. Lübnan Başbakanı oldu. Lübnan'da son 78 yılda ortalama 1 yıl 4 ay ömrü olan ve dünyadaki en kısa hükümet sürelerinden biri olan ortalama 54 başbakan atandı. Doğal olarak siyasi istikrarsızlığın temel sonuçlarından biri ülkelerdeki ekonomik istikrarsızlık ve güvensizliktir.
Lübnan'da özellikle ekonomi alanında yaşanan krizin ikinci nedeni ise istikrarsızlık ve siyasi ve yönetim boşluğunun bir sonucu olarak oluşturulan uzun vadeli bir ekonomik planın olmamasıdır. Aslında Lübnan'daki hükümetlerin kısa ömürlü olması, ülkenin pratikte uzun vadeli bir ekonomik planının olmaması ve Lübnan'ın ekonomik sorunlarından biri olan Lübnan ekonomisinin geleceği için bir vizyonun olmaması anlamına geliyordu. Böylece Lübnan ekonomisi bir monotonluk sürecine girmiş oldu.
Lübnan'da uzun vadeli bir ekonomik planın olmamasının sonuçlarından biri, ülkedeki bazı siyasi akımlara bağlı olarak yozlaşmış bir ekonomik sınıfın oluşmasıdır ki bu da mevcut Lübnan krizinin üçüncü nedenidir. Lübnan'daki mevcut ekonomik duruma bilinçli ve kasıtlı olarak dahil olan bu yozlaşmış sınıf siyasi çıkarlarının yanı sıra kişisel ve parti çıkarları doğrultusunda bazı temel malların ve ürünlerin fiyatlarını artırmaya zemin hazırlamıştır. Hizbullah'ın Lübnan'daki genel sekreteri Seyyid Hasan Nasrullah, bazı Lübnanlı siyasi liderler ülkenin yakıt krizine karışıyor ve yakıt stokçularının eylemlerini örtbas etmede ortaklık yapıyor açıklamasında bulundu.
Gerçekte Lübnan'da benzeri görülmemiş ekonomik krizin oluşmasının en önemli nedenlerinden biri, ülkeyi karanlık bir gölgede bırakan yaygın ekonomik yolsuzluktur. Lübnan hükümetinin Avrupa'daki Eurobond finans kuruluşuna olan borç sicili bu yaygın yolsuzluğun bir simgesidir. Bankacılık sistemini ve hükümeti çöküşün eşiğine getiren borçların söz konusu olduğu aşikardır. Buna göre Lübnan hükümeti ulusal hizmet ve altyapısını geliştirmek için uluslararası para fonuna bağlı kuruluşlardan son 10 yılda 50 milyar dolardan fazla borç aldı. Şimdi de geri ödemek için kamu kaynaklarını kullanmak zorundadır.
Siyasi bölünmeler ve ihtilaflar Lübnan'daki mevcut krizin bir başka nedenidir. Bu ihtilaflar suikasta uğranmış Başbakan Refik el-Hariri'nin öldürüldüğü 2005 yılında başlamış oldu. Bu sırada Lübnan'da Batı yanlısı 14 Mart 2 kutupluluk durumunu yaşadı ve direnişe yakın olan 8 Mart oluşmaya ve şekillenmeye başladı. Bu siyasi itirazlar ve boşluklar geçen yıl içinde belirgin hale geldi. Bir yandan 4 Ağustos 2020'de Beyrut limanında meydana gelen patlama, Beyrut'un patlamasında hiçbir rolü olmayan Hasan Diab'ın hedefli hükümet karşıtı gösterilerin oluşmasında etkili oldu. Bu sürecin sonunda Diab istifa etti. Öte yandan Saad el-Hariri ve Michel Aoun arasındaki ihtilaflar el-Hariri'nin kabine oluşturamamasının ana nedeni oldu.
Diab'ın istifasından yararlanan Saad el-Hariri, Akkar bölgesinde yaşanan son patlamanın ardından benzer bir senaryoyu Michel Aoun'a karşı takip ederek Aoun'a Lübnan Cumhurbaşkanlığından istifa etmesi çağrısında bulundu. Ayrıca Seyyid Hasan Nasrullah'ın açıkladığı İran'dan Lübnan'a yakıt göndermesinin ardından Sa'd el-Hariri İran'a yakıt kabul etmenin cehenneme giden hızlı bir yol olduğunu iddia ederek İran'ın bu hamlesine açıkça karşı çıktı. Aslında Sa'd el-Hariri'nin duruşuna yol açan husus, Lübnan'ın siyasi ve ekonomik koşullarını da etkileyen Hizbullah ile yaşadığı kimlik ve siyasi bakış ihtilaflarıydı.
Lübnan'da peş peşe yaşanan krizlerin beşinci nedeni, yabancı aktörlerin ülkenin iş işlerine müdahalesidir. Lübnan, bölgesel ve bölge ötesi aktörlerin iş işlerine müdahale etti ve her birinin Lübnan içinde politikalarını uygulayan bir temsilcisinin bulunduğu bir ülkedir. Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Amerika, Lübnan'ın iş işlerine en çok müdahale eden 3 ülke sayılırlar. Bu ülkeler İran İslam Cumhuriyeti'nin Hizbullah üzerinden Lübnan iş işlerine müdahale ettiğini iddia etse de İran İslam Cumhuriyeti başta İsrail rejimi tehdidi olmak üzere dış tehditler karşısında Hizbullah'ı desteklediğini defalarca ifade etmiş ve Lübnan iş işlerine karışmadığını ve karışmak da istemediğini belirtmiştir.
Suudi Arabistan ve Amerika'nın resmi olarak Lübnan'da Hizbullah'ın dahil olmadığı bir hükme çağrısı yapması ise böyle ithamların savrulduğu sırada düşündürücüdür. Amerika'nın Beyrut Büyükelçisi Dorothy Shea, hükümet kurma krizinin çözümünün Lübnanlı siyasi liderler tarafından kabul edilmesi ve uzlaşma konusu olması gerektiğini iddia etse de ancak Lübnan işlerine açık bir müdahalede bulunmak örneği olarak söyledi. İran'dan Lübnan'a akaryakıt gönderilmesi konusunda sabotaj ve müdahaleci girişimiyle benzin ithalatının bu ülkedeki krize çözüm olamayacağını öne sürdü.
Bu Amerikalı yetkili ayrıca şu açıklamalarda da bulundu. İran, Lübnan'ı bağımsız hükümete dönüştürmek istiyor. Böylece bunu siyasi planlarının uygulaması doğrultusunda kullanmayı hedefliyor. Bu açıklamalar Lübnan içerisinde gerilimlerin düzeyini artırıyor. Çünkü Amerika'ya yakın akımlar Lübnan kamuoyuna kışkırtıcı açıklamalar yapıyor ve sosyal şiddeti körüklüyor.
Suudi Arabistan, Lübnan'ın iç sorunlarının özellikle ekonomik alanda şiddetlenmesinde de önemli bir rol oynuyor. Lübnan ciddi ekonomik sorunlarla karşı karşıya kalırken Suudi hükümeti Lübnan'da Suudi Arabistan'a uyuşturucu kaçakçılığı bahanesiyle Lübnan'a meyve ve sebze ithalatını yasakladı. Bu arada Suudi Arabistan'ın Lübnan Büyükelçisi Velid el-Buhari, Lübnan ordusu komutanı ile yaptığı görüşmede Hizbullah'ın Lübnan'ın askeri ve güvenlik işlerine karıştığını iddia ederek Hizbullah'ın zayıflatılması gerektiğini vurguladı. Ancak Lübnan ordusu komutanı Suud Büyükelçisi'ne hitaben Hizbullah'ın Lübnan'ın askeri ve güvenlik işlerinde en ufak şekilde bile müdahalesinin bulunmadığını belirtti.
Genel olarak Amerika ve Suudi Arabistan gibi ülkeler Lübnan'a baskı yaparak ülke içindeki ve bölgedeki direniş karşıtı hedeflerinin yanı sıra İran karşıtı hedeflerini de gerçekleştirmeye çalışıyorlar. İşte bu sinsi planlar ve hasmani yaklaşımlar Lübnan'da peş peşe gelen krizlerin temel nedenlerinden biridir.
Değerli dinleyiciler, Lübnan'daki krizler ve son durumu ele aldığımız sohbetimizin sonuna geldik.
Sizlerden ayrılmadan önce parsuday.com'dan bizi takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi de turkish@ws.irib.ir'ye gönderebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, yayınımızın sonunda önemli haberlerin özetlerini sunuyoruz. İranlı kadınlar Tokyo Paralimpik müsabakalarında cirit ve gülle atmada İran kafilesinin 6. ve 7. altın madalyalarını kazanmayı başardılar. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullah, yan bir yana görüşmelerin İran halkı için somut bir başarısı olması gerektiğini belirtti. Ali Askeri, Amerikan Irak ve Afganistan'daki planlarını yenilgiye uğradığını belirtti. İran İslam Cumhuriyeti Narkotikle Mücadele Karargahı Genel Sekreteri, Afganistan'daki uyuşturucu madde üretimindeki artış, bölgedeki Amerikan cinayetleri ve siyasetlerinin bir sonucudur açıklamasında bulundu. İran Gıda ve İlaç Dairesi Genel Müdürü Karabantar ilacının ilk sevkiyatının İran'a ulaştığını belirtti. İran'da İmam Hümeyni İcra Kurumu Enformasyon Merkezi 8 milyon doz Kov-İran bereket aşısının üretildiğini duyurdu. Fauci, Amerika'da Aralık ayına kadar koronadan 100 bin kişinin daha ölebileceğini belirtti. Yayınımızın sonunda sunduğumuz haber özetlerini dinlediniz.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız çift 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca çift 0-98-21-22-01-36-82 ve çift 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Esen kalın.